Ayrım 5, Son Çember, Robert Ludlum, Sayfa 50. Daniel Condon'un bürosunun duvarları beyazdı. Condon'un konuşmasına hiç kulak vermeyen Schofield kendi düşüncelerine dalmıştı. Gözlerinin önünde çeşitli yüzler beliriyordu. Anımsadığı, anımsayamadığı insanların yüzleri, düşünen, ağlayan, gülen yüzler, ölüm. Karısı, öğleden sonra saat 5, Unter'den Linden. Koşan, duran erkekler, kadınlar, güneşte gölgelerin içinde. Ama o neredeydi? Orada değildi. Bir seyirciydi o. Birden kendine geldi. Artık seyirci değildi. Bu duygusuz ama yetenekli adam ne demişti? Bern, İsviçre mi? Efendim? Para adınıza bankaya yatırılacak. Gerekli hazırlıklar yapıldı. En üst dereceden emekli olacaksınız. Çok cömertsiniz. Doğruyu söylüyordu Schofield. Geliri yılda 50.000 doların üzerine çıkacaktı. Gerçek anlamda emekliye ayrılmıyorsun Schofield. Sana her zaman ihtiyacımız var. Gerektiğinde seninle temasa geçebilmeliyiz. Birbirimizi anladığımıza sevindim. Bu sabah dosyanı inceliyordum. Deniz'i çok sevdiğini gördüm. Çalışmalarını hep gece bir teknede yapmışsın. Neden aynı şeyi gündüzleri yapmayasın? Karayip gibi bir yere yerleşir, hayatın tadını çıkarırsın artık. Seni bayağı kıskanmaya başladım. Schofield oturduğu yerden kalktı. Konuşacak başka bir şey kalmamıştı. Teşekkürler dedi. Belki de öğüdünüzü tutarım. Sıcak hava daima hoşuma gitmiştir. Elini uzattı. Condon da ayağa kalktı. Schofield'ın uzattığı elini tuttu. El sıkışırlarken Schofield konuşmasını sürdürdü. Biliyor musunuz, beni buraya çağırmasaydınız bayağı tedirginleşecektim.
Ne demek istedin?
Bizim adamlarımızın emekliye ayrıldığımı bilmemelerini şart koştunuz. Ama Ruslar emekliye ayrıldığımı biliyorlar bile. Artık beni hiç rahatsız etmezler. Benim gibi biri emekliye ayrılınca her şey değişir. Şifre, güvenli evler, adamlar, hiçbir şey aynı kalmaz. Ruslar bu oyunun nasıl oynandığını bilirler. Artık beni rahat bırakacaklardır. Teşekkürler. Condon ne demek istediğini anladığımı sanmıyorum diye atıldı.
Haydi canım, size yalnızca minnettar olduğumu söylemek istedim. İkimiz de KGB'nin Washington şubesinin burasını günün 24 saati göz altında tuttuğunu biliriz. Benim gibi birinin buraya çağrılması demek artık bu işten ayrıldığı anlamına gelir. Aslında daha buraya gelmeden beni işten uzaklaştırmak istediğinizi anlamıştım. Ruslar da biliyorlar artık. Tekrar teşekkür ederim Bay Condon. Çok düşüncelisiniz.
Konsolosluk harekatının müdürü Schofield'ın beşinden baka kaldı. Her şey bitmişti. Her şey. Artık bir haber var mı diye berbat bir otel odasına koştura koştura gitmek zorunda değildi. Bir yerden diğerine gitmek için en azından 3 taşıt değiştirmeye de gerek yoktu. KGB şimdi değilse bile çok yakında işten ayrıldığını, artık bir değeri kalmadığını öğrenecek, onu öldürmeye çalışmayacaktı. 22 yıldır benim diyebileceği bir evi barkı olmamış, ömrü kenar mahallelerdeki berbat otel odalarında kaçmakla, kovalamakla geçmişti. Yaşamında değeri olan 27 aylık süre binlerce karabasanın üstesinden gelmesini sağlamıştı. Anılar onu asla terk etmemişti, ölünceye dek de terk etmeyecekti. Batı Berlin'de küçük bir daireydi o mutluluk yalnızca. Ama kahkaha, sevgi, düşlerle doluydu. Orada Schofield hak ettiğini sanmadığı derecede mutlu olmuştu. Güzel, tapınılacak Karen'ı bulmuştu. İri, merak dolu gözleri, kalbinin derinliklerinden kopup gelir gibi çağlayan kahkahalarıyla Karen'ı. Sonra ölüm, Unter'den Linden'de. Ah tanrım, bir telefon ve bir parola, kocasının ona ihtiyacı vardı hemen. Nöbetçiyi gör, parolayı söyleyip nöbetçi kulesini geç, acele et. O KGB domuzu hiç kuşkusuz kahkahalarla gülmüştü. Tabii Prag'daki olaya kadar. Prag'da olanlardan sonra o herifin içinden bir daha gülmek geçmemişti herhalde. Schofield gözlerinin biber gibi yandığını hissetti. Birkaç damla gözyaşı yanaklarından aşağı yuvarlandı. Schofield bunları eldivenli eliyle sildi. Caddenin öteki yanında bir seyahat acentesinin ışıklı vitrini vardı. Posterlerde mayolu erkek ve kadınlar güneşin, denizin tadını çıkarıyorlardı. Condon denilen aptal bir konuda haklıydı galiba. Karayip adalarına gitmek güzel bir fikirdi. Neden gitmesindi? Sabahleyin. Adamı seyahat acentesinin vitrininin camında gördü. Geniş bulvarda belirsiz, dikkati çekmeyen bir nokta gibiydi. Aslında Schofield adam sokak lambasının ışığından kaçınmaya çalışmasa onu fark etmeyecekti bile. Her kimse karanlıkta kalmaya çalışıyordu. Schofield vitrinin önünden ayrılıp hızlı hızlı köşeye doğru yürüdü. Burada birden sola döndü. Yolu geçmek istiyor gibiydi. Sonra nereye gideceğine karar verememiş gibi yolun ortasında kararsız durdu. Köşeye geri geldi. Kaldırımda adeta koşar gibi ilerleyip ışıksız bir dükkanın vitrinin önünden geçerek kapının iç tarafına gizlendi, bekledi. Vitrin camının köşesinden caddeyi olduğu gibi görüyordu. Kendisini izleyen adam peşinden gelecekti ve de sokak lambasının ışığından kaçınması olanaksızdı. Düşündüğü gibi oldu. Paltolu adam telaşla kaldırımda göründü, yüzüne ışık vurdu. Yüzüne ışık vurdu. Schofield adeta dondu, gözleri sancıdı, beynine kan hücum etti. Vücudu tir tir titriyordu şimdi. Kendini kontrol etmeye çalıştı. Köşedeki adam Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan değildi. Amerikan gizli servisiyle uzaktan ya da yakından hiçbir ilgisi yoktu. Bu yüz KGB'ye aitti. KGB Doğu Berlin. Schofield bu yüzü yarım düzine kadar fotoğrafta incelemişti. 10 yıl önce Berlin'de adamın yüzünü en ince ayrıntılarına dek ezberleyinceye kadar incelemişti. Unter den Linden de ölüm. Güzel Karen'i, Rusların Vasili Taleniyekov tarafından kurulmuş, en iğrenç ekibi tarafından tuzağa düşürülmüştü Karen. Bu o adamlardan biriydi, o ekiptendi, Taleniyekov'un cellatlarındandı. Burada, Washington'daydı adam, emekliye ayrılmasından birkaç dakika sonra. Demek KGB öğrenmişti. Moskova'da birisi Beowulf Agathe'ye unutulmayacak bir son hazırlamak istemişti. Böyle bir şeyi tek bir kişi düşünebilirdi. Vasili Taleniyekov, o hayvan. Şimdi Schofield ne yapacağını, ne yapmak zorunda olduğunu biliyordu. Moskova'ya son bir haber yollayacaktı. KGB'nin celladını tuzağa düşürecek, onu öldürecekti. Schofield kapı aralığından çıkıp kaldırımda zikzaklar çizerek koşmaya başladı. Peşinden adamın koşarak geldiğini duyuyordu. 6. Kısım. Aeroflot'un Moskova'dan havalanan gece uçağı Kırım'ın kuzeydoğusundaki Azak Denizi'ne yaklaştı. Hemen hemen bir saat sonra sabahın birinde Sivastopol'da olurlardı. Uçak kalabalıktı. Arka koltuklardan birinde bacaklarının arasına siyah keman kutusu sıkıştırmış bir yolcu oturuyordu. Giysileri, güçlü yüz çizgileri ve keskin berrak bakışlı gözlerine hiç uymayacak biçimde bakımsız, bumburuşuktu. Belgelerinde adı Pyotr Rydyukov olduğu yazılıydı. Sivastopol Senfoni Orkestrası'nda üçüncü kemancı olarak çalıştığı belirtilmişti. Bunun ikisi de düzmeceydi. Adam Sovyet Gizli Servisi'nin bir numaralı adamı, baş stratejisti Vasili Taleniyekov'du. Eski baş stratejist, KGB operasyonlarının eski başkanı. Doğu Berlin, Varşova, Prag, Riga, Sivastopol, Boğazlar, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı içine alan güneybatı bölgeleri. Vasili Taleniyekov, Rusya'dan kaçıyordu, kaçışın başlangıcıydı bu. Her şey ne kadar da çabuk olmuştu. Hostesin verdiği sıcak çayı içerken Taleniyekov, her şey gerektiğinden hızlı oldu diye düşünüyordu. Alexei Kurskaya ile ölüm döşeğinde konuşma, ölmek üzere olan yaşlı adamın söylediği hayret verici şeyler, ülkenin ileri gelen kişilerini öldürmeleri için katiller yollanmıştı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Rusya'ya, başbakanla bir başkan, biri ya da ikisi birden öldürülecekti. Kimlerdi bunlar? Yüzyılın başında Korsika'da başlayan Matareze denilen örgüt neydi? Taleniyekov Matareze diye bir örgütün bulunduğundan emindi artık. Kurbskaya başkana gitmesinin söz konusu olamayacağını belirtince Vasili de Kremlin'in bir zamanlar çok güçlü kişileri olan dört liderini aramış, onları ziyaret etmişti. Bu dört kişiden birinin hiçbir şey bilmediği açıktı. Adam çok şaşırmıştı. Diğer ikisi hiç konuşmamışlardı. Ama gözlerinden her şeyi bildikleri anlaşılmıştı. Üstelik Vasili Talenyakov'u evlerinden kovmuşlardı. Vasili'nin gittiği son kişi 96 yaşında çok yaşlı biriydi ama kafası çok iyi işliyordu. Cin gibiydi. Matarese adını duyunca ince damarlı elleri titremeye başlamış, bütün yüzünü derin bir kaygı almıştı. Yaşlı adam, "Çok eski zamanlardan gelen bir ad bu," diye fısıldamıştı. "Kimsenin duymaması gereken bir şey." Bu kişi çılgın Stalin dönemini, Siberya'yı kazasız belasız atlatmıştı. Ama kimse Matarese'ye karşı çıkamazdı. Vasili'ye Matarese'den uzak durmasını öğütlemişti. Vasili oradan dehşetle ne yapacağını bilemeden ayrılmıştı. Bir zamanların güçlü liderinin korkusu onu şaşırtmıştı. Matarese diye bir şey vardı ama o daha bunun ne anlama geldiğini kesinlikle anlayamamıştı. Evine dönmüş geceyi bu Matarese denilen bilmeceyi çözmeye çalışarak geçirmeyi düşünüyordu. Apartmanın holüne girdiğinde her zamanki gibi posta kutusuna bakmıştı. VKR'deki adamı tarafından aralarında anlaştıkları şifre ile yazılmış bir not vardı kutuda. Saat 11.30'da yemeğe davet ediliyordu. İmza bir kız adıydı. Kısa, açık nottu. Kuşku uyandıracak hiçbir yanı yoktu görünüşte. Ama Vasili ortada büyük bir sorunun olduğunu anlamıştı. 11 sayısının kullanılması durumun acil olduğunu belirtiyordu. Derhal harekete geçmesi gerekti. Adam onu her zamanki yerinde bekleyecekti. Vasili Talenyakov oraya gitmişti. Lomonosov Devlet Üniversitesi yakınındaki bir piva kafeydi burası. Birlikte salonun arka tarafına geçtiler. Adam hemen konuya girdi. "Derhal bir plan hazırla Vasili, kara listedesin." "Yahudi yüzünden mi?" "Evet ama hiç önemi yoktu bunun. Yani önce olayı hiç kimse önemsememiş, bizim Talenyakov yine yaptı numarasını denmişti. Ancak dün öğleden sonra birden her şey değişti."
"Dün mü?"
"Akşam üzerine doğru. O kancık müdür olacak karı büroları dolaşarak herkesin saat 5'te odasında olmasını istedi. Kan kokusu almış bir vampir gibiydi. Oraya gidip de durumu öğrendiğimde kulaklarıma inanamadım. Sanki son 2 yıldaki başarısızlıklarımızdan yalnızca sen sorumluymuşsun gibiydi. Bütün manyaklar oradaydı ama bölüm şefi yoktu."
"Ne kadar zamanın var?"
"En fazla 3 ya da 4 gün. Her şeyi titizlikle hazırlamak istiyorlar."
"Ne oldu Vasili?"
"Bu bir VKR operasyonu değil, başka bir şey."
Gerçekten de başka bir şeydi.
Vasili durumu hemen kavramıştı. Dün gittiği Rusya'nın eski 2 lideri onu evlerinden kovmuşlardı. O başka şey Matarese'ydi.
"Sana bir gün her şeyi anlatacağım dostum, bana inan."
"Elbette inanıyorum. Sen bizim en yetenekli, en üstün adamımızsın. Senin gibisi yok Vasili."
"Şu anda bana 36-38 saat gerek. Bu kadar zamanın var mı?"
"Sanırım. Ve her şey için çok teşekkür ederim."
Vasili oradan evine değil bürosuna gitmiş, karanlıkta saatlerce oturarak olağanüstü bir karara varmıştı. Saatler önce böyle bir karar alması düşünülemezdi ama şimdi başka çaresi kalmamıştı. Eğer Matarese KGB'nin en üst kademelerine dek el uzattıysa bunu Washington'da da kolaylıkla yapardı. Bu adı söylemesinin bile kendisi gibi güçlü bir kişinin ölüm fermanı anlamına gelmesi Matarese'nin gücünün derecesini gösteriyordu. Kurbskaya haklıydı, derhal harekete geçmek gerekiyordu. Nefret ettiği biriyle ilişki kurması zorunluydu. Amerikalı katil Brandon Allen Schofield'la temasa geçmeliydi. Sabahleyin harekete geçmiş, bir konferans için Baltık Denizi'ne gittiğini ortalığa yaymış, öte yandan 5 yıl önce emekliye ayrılıp Ural Dağları'na çekilen müzisyenin belgelerini cebine yerleştirmişti. Son olarak da bilgisayarlardan Brandon Schofield'ın nerede olduğunu araştırmıştı. Amerikalı Marsilya'da ortalıktan kaybolmuştu. Ama Amsterdam'da Schofield'ın imzasını taşıyan bir olay dikkatini çekmişti. Vasili Brüksel'deki bir ajana haber yollayarak Schofield'la temasa geçmesini istemişti. Her şey hızlı ve düzenli bir biçimde yerine getirilmişti. Şimdi Talenyukov, yılların kendisine kazandırdığı çabuk karar verme yeteneğine minnettardı. Sivastopol bir saatten daha az uzaklıktaydı. Sivastopol'da ve ondan sonra yılların verdiği tecrübeyi denemeye tutacaktı. Vasili Telenyukov, Chersoneus bulvarındaki küçük bir otelde bir oda tuttu. KGB karargahının konuşmaların banda alınmadığı bir numarasına telefon etti. Bu telefonu zamanında kendisi koydurmuştu. Vekare Moskova henüz hakkında tutuklama kararı çıkarmamıştı. Karargahtaki kişinin sıcak ilgisi bunu kanıtlıyordu. Eski dostu olan gece nöbetçisine doğrusunu istersen dedi VKR yine işlerimize burnunu sokmaya başladı. Senden bilgi isteyebilirler, benim nerede olduğumu bilmiyorsun, tamam mı? Buralarda görünmediğin takdirde sorun değil bu. Tamam, şimdi senden öğrenmek istediğim bir şey var. Amsterdam'daki adamından haber geldi mi? 2 saat önce geldi. Yarın sabah postasıyla Moskova'ya göndereceğiz. Hayır, gönderme. Yalnızca bana oku. 1 dakika. Karşıdan karıştırılan kağıt ışırtıları geldi. İşte burada. Bovhof Agate emekliye sevk edildi. Washington üzerinde fırtına bulutları geziniyor. Talenyukov tamam dedi. Teşekkürler. Talenyukov telefonu kapadı. Aklı Amsterdam'dan gelen telgraftaydı. Schofield Washington'a çağrılmıştı. Durum normal değildi. Vasili yeniden bir numara çevirdi. Lazarev'in sahil kesiminde İranlı ve Yunanlı iş adamlarının her istedikleri anda ülkelerine telgraf çekebilecekleri bir telgraf hattı vardı. Gerekli sözü söyledikten sonra insana ayrılıcılık tanınıyordu. Telgraf birkaç saat içinde yerine ulaşırdı. Burası Washington'ın Nebraska bulvarında bir oteldi. Schofield'la tarafsız bir bölgede buluşacaktı. İkisinin de güvenlikte olacağı bir yerde. İkimiz için de çok aziz olan kişilerin kanlarını döktük. Şimdi de uluslararası bir katliam yüzünden bizi sorumlu tutmak üzereler. Şimdi ben yalnız başıma bağımsız çalışıyorum. İkimiz için de ne kadar güç olduğunu bilmeme karşın buluşup görüşmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Tarafsız bir yer seç. Bir havaalanı terminali olabilir. El Al, Tel Aviv ya da Batı Almanya iç hatlar servisi gibi. Kurye ne yapacağını biliyor. Kim olduğumu biliyorsun. Vasili Talenyukov yatıp gözlerini kapadığında saat sabahın 4'ü olmuştu. Hemen hemen 3 gündür gözlerini bile kırpmamıştı. Şimdi derin bir uykudaydı. Uyandığında güneş yeniden batmıştı. Kafası ve vücudu dinlenmişti. Şimdi karnını doyuracak, sonra da bir Yunan bandırılı şileple ülkeden uzaklaşmaya bakacaktı. Boğaziçi ve Çanakkale boğazını geçip Avrupa'ya adımını atacaktı. Vasili Talenyukov kaba kumaştan üzerine pek iyi uymayan paltosuyla buruşuk şapkasını giydi. Sırtını kamburlaştırdı, gözlüklerini taktı, aynaya baktı. Görünüşü tatmin ediciydi. Deri kutusunu aldı çünkü hiçbir müzisyen çalgısını bir otel odasında bırakmazdı. Odadan çıktı, merdivenlerden indi. Sivastopol sokaklarında yürümeye başladı. Limana gidecekti. Nereye gideceğini, ne söyleyeceğini çok iyi biliyordu. Denizden koyu bir sis tabakası karaya doğru yayılmıştı. Bir şilebe mal yüklendiğinden rıhtım işçilerle arı kovanı gibi kaynıyordu. Silahlarını omuzlarına gelişi güzel atmış Rus askerleri iskele boyunca gidip geliyorlardı. Ama çevrelerine dikkat ettikleri yoktu. Vasili ambar kapısındaki subaya yaklaştı. Genç bir teğmendi bu. Kambur, gözlüklü, yaşlı adama sıkıntıyla baktı. ''Ne istiyorsun? Nedir o?'' Vasili'nin koltuğunun altındaki keman kutusunu işaret ediyordu. ''Ekmek param, teğmen, Sivastopol Senfoni Orkestrası'nda çalışıyorum.'' ''Limanda konser verileceğinden haberim yoktu.'' Vasili hiç istifini bozmadan ''Adınız lütfen.'' dedi. ''Ne?'' Talenyukov kamburunu düzeltip dimdik durdu. ''Adını sordum teğmen.'' ''Neden?'' Teğmen şaşırmış gibiydi. Vasili gözlüklerini çıkarıp teğmene dikkatle baktı. ''Terfi etmen ya da ceza görmen için.'' ''Ne demek oluyor bu? Kimsin sen?'' ''KGB Sivastopol. Limanın bu bölümü kontrol altında.'' Genç teğmen kuşkuluydu. Aptal da değildi. ''Ne yazık ki bana bir şey söylenmedi efendim. Kimlik kartınızı görmem gerek.'' Böyle bir istekte bulunmasaydın hata ederdin zaten, dedi Vasili. Elini cebine sokup KGB kimlik kartını çıkardı. Buraya geldiğimden kimseye söz etmeyeceksin Teğmen. Şimdi bana adını söyle. Teğmen söyledi, sonra burada karışıklık çıkacağından mı kuşkulanıyorsunuz diye sordu. Karışıklık mı? Vasili gülümsedi. Tek karışıklık Teğmen, güzel bir hanımla yiyeceğin yemekten yoksun kalman. Sizi takdir ediyorum, kuşkulu ve tetiktesiniz, bunu beğendim. Rahatlayan Teğmen, teşekkür ederim efendim dedi, elimizden geleni yapıyoruz. Sakın buraya geldiğimden kimseye söz etme, işimiz çok gizli. Teğmen gülümsedi, anlıyorum efendim, keman kutusunda silah mı var? Hayır yok, aslında kutudaki keman çok kaliteli ve değerli. Keşke çalmasını bilseydim. Karşılıklı başlarını salladılar. Talenyekov iskelede yürüdü. Vinçler çalışıyor. Yunanlı, İranlı denetçiler Rus işçilerin başlarında duruyor. Çalışmaları izliyorlardı. Vasili Talenyekov Zaimis adındaki denetçiyi arıyordu. Zaimis Yunanlıydı ama Amerikan uyruğuna girmişti. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 60.